Ayrım 15.
Eski kılığına giren Aytaka kralı Örükleyi'ye çağırdı. Gitti Penelope'ye benim geldiğimi söyle dedi. Yaşlı dadı sevinçle çıktı merdivenleri. Penelope'nin odasına rüzgar gibi daldı. Güzel kraliçe her şeyden habersiz mışıl mışıl uyuyordu. Uyan uyan diye bağırdı Örükleyi'ye. Kocan geldi. Dadı diye mırıldandı Penelope. Ne diye kandırıyorsun beni? Şuracıkta ne güzel uyuyordum. İnan bana kızım. Odysseus burada, sarayda, kendi gözlerimle gördüm, ayağındaki yara izini bile gördüm. Yine inanmadı Penelope ama bir kere bakmaktan ne çıkar diye düşünerek aşağıya indi. Orada ocağın önünde tanrılar kadar yakışıklı, tanrılar kadar güçlü bir adam duruyordu. Odysseus, o gece Aytaka'da şenlik yapıldı. 16. Ayna yasın serüvenleri. Bu öykünün başlıca kaynağı ünlü Latin şairi Vergilius'un Aeneas adlı destanıdır. Troya'dan İtalya'ya. Afrodit'in oğlu olan Aeneas, Troyalı bir kahramandı. Yunanlılarla yapılan Troya Savaşı'nda yiğitliğini, cesaretini herkese göstermiş, düşmanlarının bile saygısını kazanmıştı. Şehre yapılan baskın sırasında annesinin yardımını görmeseydi canını kurtaramayacaktı. Neyse ki Afrodit oğluna yardım etti. Aeneas da babasını, oğlunu yanına alıp bazı arkadaşlarıyla birlikte bir gemiye atladı, denize açıldı. Kendilerine yeni bir ülke arayacaklardı artık. Uzun serüvenlerden sonra İtalya'ya vardı Aeneas. Orada karşısına çıkan bütün düşmanları yendi. Güçlü bir kralın kızıyla evlenip yeni bir şehir kurdu. Bazıları Roma'nın asıl kurucusunun Aeneas olduğunu söylerler. Çünkü Troyalı kahramanın oğlu bir süre sonra Alba Longa şehrini kurmuş, Romulus ile Remus da bu şehirde doğup büyümüşlerdir. Troya'dan yola çıktıkları zaman Aeneas bir düş görmüştü. Düşünde arkadaşlarıyla birlikte Hesperia'ya, İtalya'ya gidip oraya yerleşmesi söylenmişti kendisine. Aeneas da düşte söylendiği gibi yapmaya karar vermiş, yanında bulunan Troyalılara uzun bir yolculuğa hazırlanın bakalım demişti. Ta Hesperia'ya gideceğiz. O sırada Girit'te bulunuyorlardı. Hesperia ise dünyanın öteki ucundaydı sanki. Yine de Troyalılar bu düşün kendilerine uğur getireceklerine inanıyorlardı. Gemilerinin burnunu batıya çevirdiler. Önce harpilerle karşılaştılar. Bu koca kuşlarla Argonautlar da karşılaşmıştı eskiden. Ama iki Yunanlı, Kalais ile Zetes onlarla başa çıkmasını bilmişti. Nedense Troyalılar harpilerle çarpışmaktansa kaçmayı daha uygun buldular. Bir süre sonra gözlerine bir kara parçası ilişti. Kıyıya yaklaşınca kendilerini Hektor'un karısı Andromache'nin beklemekte olduğunu gördüler. Çok şaştılar buna çünkü Andromache, Achilles'un oğlu Pyros'a tutsak diye verilmişti. Zamanla Pyros'un güzel tutsağından bıkıp Helena'nın kızı Hermino ile evlendiğini bilmiyorlardı. Priamus'un karısının yanında öldürülen Yunan kahramanının evliliği uzun sürmemişti ama çok geçmeden Pyros ölüverdi. Andromache de tutsaklıktan kurtulunca Troyalı bakıcı Helenos ile evlenerek bu ülkeye yerleşmişti. Karı koca Aeneas ile arkadaşlarını sevinçle karşıladılar. Çeşit çeşit içkilerle, yemeklerle donanmış bir sofraya oturttular onları. Başlarından geçenleri dinlediler. Yemekten sonra Helenos, Hesperia'ya gidiyorsunuz demek dedi. Size bir akıl vereyim. Sakın Hesperia'nın doğu kıyısına ayak basmayın. Yunanlılar vardır orada. Hepinizi öldürürler. Ancak bu ülkenin kuzeyinde rahata kavuşabilirsiniz. Kuzeye gitmek için de iki yol vardır. Biri Skyla ile Karibdis'in bulundukları geçitten geçmek. Öteki de Skyla'nın yaşadığı adanın güneyinden dolanarak kuzeye çıkmak. Skyla şimdiki Sicilya'da, Karibdis ile İtalya'nın güneyinde yaşıyordu. Sakın iki canavarın arasındaki geçitten geçmeyin, orası kestirmedir ama tehlikelidir. Argonautlar bile ancak Tetis'in yardımıyla geçebildiler oradan. Odysseus ise altı adamının can verdiğini kendi gözleriyle gördü. Siz beni dinleyin, uzun yoldan gidin. Bakıcının öğüdünü can kulağıyla dinleyen Troyalılar, Andromache ile kocasına teşekkür ettikten sonra yeniden yola koyuldular. Helenos Skyla ile Karibdis'i söylemişti de ellerine geçeni parçalayan Kaylopları unutmuştu. Skyla'nın yaşadığı adanın güneyinde oturuyordu Kayloplar. Bereket versin, Aeneas ile arkadaşları onlara yem olmadan kurtuldular. Adaya inip yemek hazırlarlarken kayaların arasından bir adam çıktı. Zayıf, bitkin, ölü gibi bir adamdı bu. Gözlerinin feri sönmüştü. Aeneas giderek, ''Ben Odysseus'um, gemicilerden biriyim.'' dedi. ''Sizin gibi biz de bu adaya gelmiştik. Tek gözlü birer canavar olan kaylopların eline düştük. Aramızdan bazıları öldü. Odysseus ile arkadaşlarım kaçıp gittiler. Kaçarken beni burada unuttular bilmeyerek. Ben de ağaçların arasında saklandım. Günlerdir bir lokma koymuyorum ağzıma. Aman burada durmayın. Neredeyse şimdi kayloplardan biri çıka gelir, tekimizi sağ bırakmaz.'' Troyalılar Yunanlıyı yanlarına alarak adadan uzaklaştılar. Tam zamanında kurtulmuşlardı tehlikeden. Biraz gecikmiş olsalardı Kaylop Polihemos'un eline düşeceklerdi. İçinden hala kanlar sızan göz çukurunu yıkamak için kıyıya gelen Polihemos, dalgaların hışırtısını duyunca adada yabancıların bulunduğunu anladı. Ama geç kalmıştı. Troyalıların gemisi uzaklaşmıştı bile. Bu tehlike geçer geçmez başka bir tehlikeyle karşılaştı. Aeneas, kendisini Troyalı olduğu için hiç sevmeyen Hera, Aeneas'ın ileride Roma'nın tohumunu atacağını biliyordu. Tanrıça bu, bilmez olur mu hiç? Roma'nın Kartaca'yla savaşıp bu şehri yerle bir edeceğini de biliyordu üstelik. Kartaca ise yeryüzünde en sevdiği şehirdi. Bu yüzden Troyalı kahramanı bir an önce öldürmek ve onun Hesperya'ya çıkmasına engel olmak istiyordu Hera. Kalkıp Aylos'a gitti. Canın hangi naimpeleri çekiyorsa getireyim sana dedi. Yeter ki sen de en azgın fırtınalarını bir araya topla. Şu Troyalıların üstüne sal. Rüzgarlar kralı gözünün önünden naimpeleri şöyle bir geçirince dayanamadı. Fırtınaları Aeneas'ın gemisine yolladı. Deniz öyle kabarıyordu ki dalgaların sırtı yıldızlara değiyordu. Ara sıra da ansızın alçalıyordu sular. Okyanusun dibi görünüyordu. Poseidon bu durumu görüp yardımlarına yetişmeseydi, Troyalılar boğulup can vereceklerdi. Deniz tanrısı Aylos'a bir haberci yolladı. Haberci, şu fırtınaları dindir yoksa Poseidon dünyayı başına geçirecek dedi. Ödü kopan Aylos, fırtınaları hemen geri çağırdı ülkesine. Troyalılar batmaktan kurtulmuşlardı. Kurtulmuşlardı ama dalgalar da kendilerini Afrika'nın kuzeyine, Kartaca'ya atmıştı. Kartaca Dido adlı son derece güzel bir kadın tarafından kurulmuştu. Aeneas'ın da yakışıklı biri olduğunu biliyordu Hera. İkisini ilk görüşte birbirine aşık etmek, böylece de Aeneas'ın Kartaca'ya yerleşmesini sağlamak istiyordu. Troyalı kahraman Kartaca'ya yerleşirse Hesperia'ya gidip Roma'yı kuramazdı. Hera'nın neler tasarladığını sezen Afrodit ağlaya ağlaya Zeus'un yanına çıktı. ''Ne söz vermiştin bak neler oluyor?'' diye çıkıştı. Tanrılar tanrısına. Yine ne var diye sordu Zeus. Afrodit, hani oğlum Hesperia'ya gidip yeni bir ülke kuracaktı dedi. Hiç merak etme sen diye cevap verdi Zeus. Yine öyle olacak. Ben Aeneas'ı Kartaca'da bırakmam. Aşk tanrıçası Olimpos'tan ayrıldıktan sonra Eros'u çağırdı yanına. Bak Eros dedi. Kartaca'ya inip Dido'yu Aeneas'a aşık edeceksin. Sonra Eros'la birlikte kendisi de yeryüzüne doğru süzüldü. O sırada Aeneas arkadaşı Akates'i yanına alarak yola çıkmış, nereye geldiklerini öğrenmeye çalışıyordu. Yolda bir çobana rastladılar. Aslında çoban değildi rastladıkları, kılık değiştirmiş Afrodit'in ta kendisiydi. ''Neredeyiz?'' diye sordu Aeneas. ''Bize yardım edebilecek, karnımızı doyuracak, susuzluğumuzu giderecek biri var mı bu ülkede?'' Afrodit, ''Var.'' diye cevap verdi. ''Şehre gidin, kraliçe Dido çok iyi bir insandır, size yardım eder.'' Sonra şehre hangi yoldan gidileceğini gösterdi onlara. Şehirde iki arkadaşın Dido'yu bulması zor olmadı. Aeneas ile kraliçe göz göze geldiklerinde Eros okunu fırlattı. Olan oldu, Dido ansızın Troyalı kahramana tutuluverdi. Bir süre birlikte yaşayıp mutlu günler geçirdiler. Dido sevgilisinin bir dediğini iki etmiyordu. Onun için sürekli avları hazırlıyor, şölenler veriyor. Hatta kendi arkadaşlarını kırıyordu. Bu hava içinde Aeneas Hesperia'yı unutuverdi. Hera Troyalı kahramanın Kartaca'da kalmasına seviniyordu. Ama Afrodit küplere biniyordu. Yine Zeus'a gitti. Hani diye sordu. Nerede kaldı verdiğin söz? Gör işte. Oğlumun aklında ne Hesperia var ne de yeni bir ülke. Zeus Hermes'i çağırarak Kartaca'ya git diye buyurdu. Orada Aeneas'ı bul. Artık ayrılma zamanının geldiğini söyle. Tanrıların habercisi Dido'nun ülkesine inip Troyalı kahramanı buldu. Beni Zeus gönderdi dedi. Aeneas zaten tanımıştı Hermes'i. Ne istiyor Zeus diye sordu. Artık burada kalmaman gerekiyor. Bir an önce yola çıkıp Hesperia'ya varmalısın. Yoksa Tanrılar Tanrısı'nın öfkesini üstüne çekersin. Sonra geldiği yere döndü. Dido Aeneas'ın ayrılmak istediğini öğrenince çok üzüldü. Benden mi bıktın yoksa dedi sevgilisine. Hayır, Zeus haber yollamış. Arkadaşlarımla birlikte gidip bir başka ülkeye yerleşeceğim. Dido ne yaptıysa Aeneas'ı caydıramadı. Gözyaşları içinde saraydan kaçıp gitti. Kraliçenin kaçtığını gören Aeneas arkadaşlarını topladı. Hemen hazırlanıp gemilerine bindiler, denize açıldılar. Kartaca'dan oldukça uzaklaşmışlardı ki arkalarında kayalar üstünde bir ateşin yandığını gördüler. O ateşin neden yakıldığını hiçbiri anlayamadı. Sevgilisinin gitmesine üzülen Dido kendini öldürmüştü. Kartacalılar onun ölü gövdesini yakıyorlardı şimdi. Yer altına iniş. Kartaca'dan Hesperia'nın batısına olan yolculuk kolay geçti. Yalnız içlerinden Palinoros boğularak öldü. Bakıcı Helenos Aeneas'a Hesperia'ya ayak basar basmaz, Kaimeli Sibyl'ı bul, akıllı bir kadındır, sana geleceği söyler demişti. Troyalı kahraman Helenos'un dediği gibi yaptı. Karaya ayak basar basmaz gidip Sibyl'ı buldu. Sibyl geleceği öğrenmek için yer altına inmen gerekiyor dedi. Orada atlattığınız büyük fırtınadan önce ölen baban Ankises'in ruhunu bulacaksın. O sana öğrenmek istediğin şeyleri söyler. Ankises'in oğlu Troyalı kolaydır Avernus gölünden inmek. Gece gündüz açık durur kapıları Hades'in. Ama çıkmak için yeryüzüne yeniden başına neler gelir bilemezsin. Aeneas isterse Sibyl onunla birlikte Hades'e inecekti. Ama daha önce Troyalı'nın altın bir dal bulması gerekiyordu. O olmadan yer altına giremezlerdi. Ankises'in oğlu babasının ruhuyla konuşabilmek için her şeyi yapmaya razıydı. Yanına arkadaşı Akates'i alarak altın dalı bulmaya çıktı. Bir süre umutsuzluk içinde dolaştılar. Derken Afrodit'in kumrularından ikisi belirdi önlerinde. Troyalıları arkalarından sürükleyerek küçük bir koruya götürdüler. Korudaki ağaçlardan biri altın gibi parlıyordu uzaktan. Aeneas ile arkadaşı yaklaşınca dalların som altından olduğunu gördüler. Birini koparıp hemen Sibyl'ın yanına döndü Aeneas. Korkunç yolculuğu bir an önce yapıp bitirmek istiyordu. Başka kahramanlar da Hades'e inmişti. Odysseus hortlakları görünce biraz ürpermişti. Ama Herakles'in, Orpheus'un polluk kılları bile kıpırdamamıştı. Payske bile inmişti yer altına. Geri dönenlerin anlattıklarına bakılırsa Hades pek öyle sanıldığı kadar korkunç bir yer değildi. Ama bir kere de Aeneas'a sormalı. Troyalı kahramanın bacakları korkudan birbirine dolaştı. Akla gelebilecek ne kadar tehlike, ne kadar garip yaratık varsa hepsi Hades'te toplanmıştı. Neyse, hiçbiri Aeneas'a bir şey yapmadı. Kısa sayılmayacak bir yolculuktan sonra Acheron'un Kokitos'la birleştiği yere vardılar. Kıyıda binlerce ölü bekliyordu. Hep bir ağızdan kayıkçı Charon'a yalvarıyor, kendilerini karşıya geçirmesini söylüyorlardı. Charon içlerinden bazılarını alıyordu kayığına, bazılarını da kıyıda bırakıyordu. Kıyıda kalanlar gerektiği gibi gömülmeyenlerdi. Hades'e girmeden önce tam 100 yıl acı içinde dolaşıp durmaları gerekiyordu. Charon az kalsın iki canlıyı da kayığına almayacaktı. Ben yalnız ölüleri geçiririm karşıya, dirileri değil dedi. Ama altın dalı görünce kayığıyla onları karşı kıyıya, Hades'e götürdü. Orada üç başlı ejder kuyruklu köpek çıktı karşılarına. Sibyl, Payske'nin yapmış olduğu şeyi yaparak Kerberos'a yemek verdi. Üç başlı canavar da Aeneas ile kılavuzuna dokunmadı. İki ölümlü yaz tarlalarına varmışlardı artık. Orada aşk yüzünden kendilerini öldürmüş insanlar oturuyordu. Aeneas ölüler arasında Dido'yu gördü. Hemen yanına koştu onun. Ağlayarak isteyerek bırakmadım seni. Zeus'un buyruğuyla bıraktım dedi. Dido mermer bir heykel kadar sessizdi. Ağzını açıp tek kelime söylemedi eski sevgilisine. Yaz tarlalarında pek kalamadılar. Yapılacak işleri vardı daha. Bir süre yürüdükten sonra iniltiler, çığlıklar, haykırışlar geliyordu. Aeneas'ın korktuğunu gören Sibyl, korkma dedi. Elindeki dalı ver bana. Altın dalı alıp yolun başlangıcındaki duvara astı. Artık kimse bir şey yapamazdı kendilerine. Bu yolun sonunda Radamantis vardır dedi Sibyl. yaşarken kötülük yapmış olan ölüleri yargılar. Sağdaki yol ise Elison kırlarına gider. Orada oturanlar iyi kişilerdir. Biz oraya gideceğiz, baban Elison kırlarında. Anki sesi bulmak zor olmadı. Baba oğul kucaklaşıp öpüştüler. Geçmiş günleri konuştular. Aeneas, buraya senden geleceği öğrenmek için geldim dedi babasına. Öyleyse Lethe'ye gidelim dedi Ankises. Sonra oğlunu unutuluş ırmağının kıyılarına götürdü. Önce ırmağın suyundan içirdi Aeneas'a. Sonra geleceğin çok parlak dedi. Yeni bir şehir kuracaksın. Bu şehir zamanla büyük bir ülke olacak. Bütün düşmanlarını yenip arkadaşlarını başarıya ulaştıracaksın. Öldükten sonra yeryüzünde saygıyla anılacak adın. Oğluna ileride ne yapması gerektiğini söyledi. Irmağın sularında neler gördüğünü anlattı. Ayrılma zamanı gelince baba oğul sevinçle kucaklaştılar. Şimdi ayrılacaklardı. Ama ne çıkar? Bir süre sonra Elison kırlarında birbirlerine kavuşacaklardı ya. Aeneas Sibyl'la yeryüzüne çıktı yine. Hemen gidip arkadaşlarını buldu. Ertesi sabah yelken açıp yine ülkelerini aramaya başladılar. İtalya'daki savaş. Tiber ırmağı kıyısında bulunan Latium şehrinin kralı Latinus'un Lavinia adında bir kızı vardı. Latinus'un babası Faunus'un ruhu bir gün oğluna gelmiş, kızını bu topraklardan kimseye verme demişti. Buraya gelecek ilk yabancıyla evlendir onu. Kızınla birleşen yabancı ileride büyük bir krallık kuracak burada. Onun için bir gün adamlarından biri Latinus'a gelip de Latium'a yabancıların ayak bastığını söyleyince kral sevindi. Hemen haber yolladı. Yabancıların başkanına kızını onunla evlendirmek istediğini bildirdi. Ama Hera durur mu? Aeneas'ın Lavinia ile evlenmek üzere olduğunu öğrenince Erinislerden Alecto'yu bu işi bozması için görevlendirdi. Alecto önce Latinus'un karısı Amata'ya giderek kızını sakın bu yabancıya verme dedi. Sonra Rutellerin kralı Turnus'un yanına vardı. Haberin olsun Turnus dedi. Latinus kızı Lavinia'yı Aeneas adlı bir Troyalı'ya veriyor. Bunun üzerine Turnus ordusunu topladığı gibi Latium üzerine yürüdü. Orada kraliçe Amata'yla bir olup Latiumluları kandırdı. Bir avuç Troyalı'ya savaşa hazır olmaları haberini yolladı. Alecto bu kararla kalmadı. Aeneas'ın oğluna göründü bir gün. Onu peşinden sürükleyerek bir geyiğin yanına götürdü. O çevrede yaşayan insanlar Alecto'nun gösterdiği geyiği çok severlerdi. Aeneas'ın oğlu nereden bilsin bunu? Hayvancağızı öldürüverdi. Bardağı taşıran son damla olmuştu bu. Latiumlular Rutüllerle bir olup Troyalıların üstüne yürüdüler. Ünlü komutan vardı Turnus'un adamları arasında. Etrükslerin eski kralı Mezentios ile Vosçiler kralı Metabus'un kızı Camilla bu komutanların en ünlüleriydi. Kalabalık düşman ordusuyla başa çıkamayacağını anlayan Aeneas, düşüne giren Tiber ırmağı tanrısının öğütlerini tutarak Etrükslerden yardım istedi. Etrüksler Mezintos'a diş biliyorlardı zaten. Başlarına onun kadar alçak bir kral gelmemişti daha. Tam onu öldürecekleri sırada Mezintios kaçmış, Turnus'un yanına sığınmıştı. Bu yüzden Aeneas'ın yardımına koştular. Çarpışmalar birbirini kovaladı. Topraktan sel gibi kanlar aktı, ırmaklar kızıla boyandı. Sonunda Turnus'un ordusu yenildi. Turnus da Aeneas ile yaptığı teke tek çatışmada Troyalı kahraman tarafından öldürüldü. Aeneas'ın serüvenleri sona ermişti artık. Latinus, Lavinia ile evlendirdi onu. Karı koca mutluluk içinde yaşayıp Alba Longa şehrini kurdular. 5. Bölüm Mitologyanın Büyük Aileleri 17. Atreus Soyu. Atreus soyunun öyküsünü başta Aisiklos olmak üzere birçok yazar anlatmıştır. Tanrıların Tantalos'a verdiği cezayı Homeros, Ampion'la Niobe'yi Ovidius, Pelops'un yarışı kazanmasında Apollodoros işlemişlerdir. 5. yüzyıl yazarlarından Pindaros ise Tantalos'un anlattığı gibi bir suç işlemediğini ileri sürmektedir. Alteros soyu mitologyada adı geçen ailelerin en ünlülerinden biridir. Yunanlıları Troya'ya götüren Agamemnon bu soydandı. Karısı Clytemnestra ile çocukları Iphigenia, Orestes, Elektra da en az onun kadar ünlüydüler. Kardeşi Menelaos uğrunda Troya Savaşı'nın yapıldığı Helena'nın kocasıydı. Kötü kaderli bir aileydi bu. Uğursuzluk atalardan birinin Lidya kralı Tantalos'un çok büyük bir suç işlediği için korkunç bir cezaya çarptırılmasıyla başlamıştı. Tantalos öldü ama ailesi bu uğursuzluktan kurtulamadı. Kendinden sonra gelenler de suç işleyip cezalandırıldılar. Bir kere lanetlendikleri için günahtan kaçamadılar bir daha. Suçsuzlar da suçlular kadar acı çekti. Tantalos ile Niobe. Tantalos Zeus'un oğluydu. Babasının bütün öteki ölümlü çocuklarından daha çok değer verilirdi ona. Tanrılar onun kendi sofralarında oturmasına göz yumar, ölümlülere yasak olan Ambrosia ile nektardan yiyip içmesine bir şey demezlerdi. Bu kadarla kalsa yine iyi. Bir keresinde sarayında verdiği bir şölene gittiler. Onun sofrasına oturmak alçak gönüllülüğünü gösterdiler. Ama o, karşılık olarak tanrılara öyle kötü davrandı ki, hiçbir ozan ondan yana çıkmadı bir daha. Tantalos tek oğlu Pelops'u öldürttü. Büyük bir kazanda kaynattırdı. Sonra da tanrıların önüne yemek diye koydu. Herhalde öylesine nefret ediyordu ki tanrılardan, onları yamyam durumuna düşürmek için biricik oğlunu bile gözden çıkarmıştı. Belki de o saygıdeğer tanrıları aldatmanın ne kadar kolay olduğunu akla gelmeyecek bir oyunla göstermek istemiştir. Ölümsüzleri o kadar küçük, kendini o kadar büyük görüyordu ki konuklarının önlerine konulan yemeğin ne olduğunu anlayabileceklerini düşünememişti. Düpedüz aptallık etmişti Tantalos. Olimposlular anlamazlar mı hiç? Korkunç yemeğe ellerini bile sürmediler. Kendilerine bu oyunu oynayana öyle bir cezaya çarptıracaklardı ki, bunu duyanlar bir daha onları küçümsemeye yeltenemeyeceklerdi. Hades'in göllerinden birine yerleştirdiler Tantalos'u. Tantalos susuzluğunu gidermek için göle her eğilişinde sular çekiliyor, doğrulduğu zaman da dizlerine kadar yükseliyordu. Gölün üstünde yemiş ağaçlarının armutlarından, narlardan, al al elmalardan, sulu incirlerden ağırlaşmış dalları sarkıyordu. Tantalos bir yemiş koparmak için elini uzatmaya görsün. Rüzgar hemen dalları savuruyordu. Böyle kalmaya mahkumdu. Kuru boğazı aç karnıyla sonsuza kadar yaşayacaktı. Tanrılar Pelops'u yeniden canlandırdılar. Ama fil dişinden bir kol yapmak zorunda kaldılar ona. Tanrıçalardan biri, bazılarına göre Demeter, bazılarına göre ise Tetis. Bilmeyerek o iğrenç yemekten yemişti. Çocuğun parçaları bir araya getirilince bir omuzun eksik olduğu görüldü. Ne olacak, ölümsüzler bunun da bir kolayını buluverdiler. Pelops'un korkunç öyküsü katılığını yitirmeden günümüze kadar gelmiştir. Sonraları Yunanlılar bu öyküden hoşlanmışlardı. Pindaros, gerçeği yalanla değiştiren bir öykü bu. İnsan etini hiç yer mi kutsal tanrılar? Diyor. Her neyse, Pelops'un hayatı bu olaydan sonra mutluluk içinde geçti. Tantalos'un soyundan gelenler arasında başı derde girmeyen tek kişi o oldu. Birçok kimsenin ölümüne sebep olan Hipodameia'ya tutulduğu halde. Hipodameia'nın babasının çok güzel bir çift atı vardı. Onları krala Ares vermişti. Bu yüzden bütün ölümlü hayvanlardan üstündü o atlar. Kral kızını evlendirmek istemezdi. Ne zaman onunla evlenmek isteyen bir genç çıka gelse, önce babasıyla yarışmak zorunda kalırdı. Yarışı kazanırsa Hipodameia'yı alır, kaybederse canını verirdi. Böylece bir sürü yiğit güzel Hipodameia'nın uğruna can verdi. Pelops bunu bilmiyor değildi. Değildi ama tehlikeyi göze aldı. Poseidon'un armağanı olan atlarına güveniyordu. Yarışı kazandı.